İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 7 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 24 Ağustos 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bugün İmam Hasan Müçtaba aleyhisselamın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarını ve başta siz kıymetli dinleyicilerimize başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Faliver ile birlikte sizlere sunacağımız sabah haberleri ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hasan Müçtaba aleyhisselamın şehadeti yıl dönümü ve Selman Farsi anma programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı Reisi BRICS'in tek taraflılığa karşı yükselen bir güç olduğunu söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi İravani, terörizmin hala Suriye ve bölge için bir tehdit olduğunu belirtti. Cezayir Milli Parlamento Başkanı, İran ile Cezayir arasında ekonomik ilişkilerin geliştirmesinin gündemde olduğunu söyledi. Wagner grubunun lideri öldü. Erdoğan, Kırım'ın ilhakına karşı tavrını yineledi. El Amiri Hakan Fidan'a Türkiye'nin Irak'ı terk etmesi gerektiğini söyledi. Ve Tel Aviv'de yargı değişikliği tasarısına karşı çıkanlarla polis arasında çatışma çıktı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, BRICS ekonomik işbirliği ve tek taraflılıkla mücadele amacıyla bağımsız ülkeleri bir araya getirmeyi başardı. Amacımız bu grupla işbirliği yapmaktır açıklamasında bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İbrahim Reisi, BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'ya gitmeden önce şunları kaydetti. Bu gezi, BRICS'in dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın daveti ve BRICS zirvesine katılmak üzere yapılıyor. İran İslam Cumhuriyeti dünyanın bağımsız ülkeleriyle ilişkilerini dış politika gündemine almıştır. BRICS'in dünyanın yükselen güçlerinden biri olduğunu belirten reisi şunları söyledi. BRICS ekonomik işbirliği ve tek taraflılıkla mücadele amacıyla bağımsız ülkeleri bir araya getirmeyi başarmıştır. Şüphesiz BRICS bugün dünyanın yükselen güçlerinden biridir ve amacımız bu grupla işbirliği yapmaktır. Cumhurbaşkanı Reisi şunları da vurguladı. BRICS dünya nüfuzunun %40'ını barındırıyor ve grup olarak gelişebiliyor. Birinci hedef BRICS zirvesine katılarak İslam Cumhuriyeti'nin pozisyonlarını duyurmak. İkinci hedefi ise BRICS üyelerinin liderleriyle bir araya gelmek olup tüm bu toplantılar İslam Cumhuriyeti ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olacaktır. Bu ziyaretin bölgesel ve bölge dışı birliklerle ilişkilerimizi geliştireceğini ve İslam Cumhuriyeti'nin politikalarını ve pozisyonlarını anlatabilmeyi umuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın birinci yardımcısı Muhammed Muhbir, Enver Hak Kakeri, Pakistan'ın geçici başbakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir, çarşamba günü Enver El-Hak Kaker'e gönderdiği mesajda kendisini Pakistan'ın geçici başbakanı olarak atanmasına dolayı tebrik ederken, Pakistan'ın İran'ın önemli bir komşusu, dostu ve kardeşi olduğunu yazdı. Muhbir, ortak siyasi iradenin sayesinde İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki mükemmel ikili ilişkilerin ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı doğrultusunda geçmişe kıyasla daha fazla gelişeceğini umduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Yüce Allah'tan Enver El-Hak Kaker'in sağlığı ve başarısı ile Pakistan milletine refah ve esenlikler temenni etti. Pakistan'ın bağımsızlığına dayalı uzun bir geçmişe sahip olan İran-Pakistan ilişkileri son yıllarda çeşitli sektörlerde gelişmektedir.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi terörün hala Suriye ve bölge için bir tehdit olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Terörün merkezi Suriye hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerde yer almakta olup, IŞİD dahil terör gruplarının Suriye topraklarına engelsiz ve serbest dolaşımı bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said İrevani Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki siyasi gelişmelere ilişkin şunları söyledi. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü bu ülkenin bazı bölgelerinin yasa dışı yabancı güçler tarafından işgal edilmesi, İsrail rejiminin ve terör gruplarının saldırganlığı nedeniyle ciddi şekilde ihlal edilmektedir. Bu ihlaller Suriye halkına sürekli olarak acı çektiriyor ve bu acı uygulanan yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlarla daha da kötüleşiyor. İrevani şunları da ekledi. Terörle mücadele Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatmanın bahanesi olmamalıdır. İran İslam Cumhuriyeti, Suriye hükümetinin tüm yasa dışı yabancı askeri güçlerin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi yönündeki meşru taleplerini desteklemektedir. Yabancı güçlerin yasa dışı varlığı Suriye'deki terörist faaliyetler için uygun zemin hazırlamıştır.
Cezayir Milli Parlamento Başkanı, İran ile Cezayir arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler düzeyinde gündemde olduğunu söyledi. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın İsfahan valisi Seyyid Rıza Murtazavi dün İbrahim Bogali ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine değinerek şunları ekledi. Bu bağlantılar çoğunlukla ekonomik alanda olup iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde gözle görülür ilerleme, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde daha fazla çalışma, açılıma yol açacaktır. İran ve Cezayir'in aynı cephede olduğunu söyleyen Bogali şunları kaydetti. İran güvenilir bir ülke ve Cezayir ekonomik ve özellikle bilgi temelli alanlarda İran'la işbirliğine ilgi duyuyor. Cezayir Milli Parlamento Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü. İran ile Cezayir arasındaki işbirliğinin genişletilmesi, sanayi ve turizmde çok iyi bir konuma sahip olan İsfahan'a mutlaka fayda sağlayacaktır. Cezayir Parlamentosu Başkanı İbrahim Bogali, pazar günü parlamento heyeti başkanlığında Tahran'a geldi.
Bilgi temelli enerji kaynaklarının geliştirilmesi şirketi 50 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak İranlı şirketleriyle Ruslar arasındaki ilk işbirliği anlaşmasını 2023 otomobil fuarında tescil ettirdi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü 2023 Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı'nın 3. gününde İranlı enerji kaynaklarının geliştirilmesi şirketi bir Rus şirketiyle araba aküsü ihracatı için 50 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bilgi temelli enerji kaynaklarının geliştirilmesi şirketi ihracattan sorumlu başkan yardımcısı Seyit Mahmud Rıza Musevi şunları söyledi. Bu firma geçtiğimiz yıllarda Avrasya ve İngiliz Milletler Topluluğu alanında çalışmalarını sürdürmüş ve yaklaşık 8 ay önce büyük ülke Rusya'ya ihracat yapmayı başlamıştır. Moskova İl Yatırım ve Sanayi Bakanlığı'nın Uluslararası Yatırım Dairesi Başkanı Leonid Anatolievich Pichkelonov da bu bakanlığın ve bu şirketle uzmanlar ve endüstriyel çalışanları tanıtmaya hazır olduğunu duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti üst üste ikinci kez 2023 Moskova Otomobil Fuarı'na özel bir stand kurarak katılıyor.
Şanghay Dünya Üniversiteleri Bilimsel Sıralama Sistemi'nin 2023 raporunda 10 İran Üniversitesi dünyanın en iyi 1000 kurumu arasında yer aldı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran Üniversitesi ilk 500 kurum arasındadır. Ardından İran Tahran Tıp Bilimleri, Emir Kebir Teknik Üniversitesi, Şehit Beheşti Tıp Bilimleri, Şerif Teknik, Terbiyat Müderris, Tebriz Meşhed Ferdowsi Üniversitesi, İran İlim ve Sanat ve Şiraz Tıp Bilimleri Üniversiteleri dünyanın en iyi 501 ila 1000 kurumu arasında yer almaktadır. Şanghay Dünya Sıralaması dünyanın önde gelen kurumlarını 6 temel ölçüde göre değerlendiriyor. Rapora göre Harvard Üniversitesi 1. sırada yer alırken Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, California Teknoloji Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi sırasıyla 2. ile 10. sırada yer alıyor.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan Polis Teşkilatı Komutanı İran Şehir kentinde Ceyşel Zulüm terör örgütü üyelerinin tutuklandığını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Dostali Celilian, İran Şeyh Kolluk Kuvvetleri'nin istihbarat izleme çalışmalar sırasında terör örgütü üyelerinin şehirdeki hareketlerini tespit ettiğini belirtti. Tuğgeneral Celilian şunları kaydetti. Üyeleri Ceyşel Zulüm örgütünden oluşan bu 3 kişilik terör ekibi İran Şehir kenti ile Sistan Belucistan ilindeki güvensizlik oluşturan terör operasyonları gerçekleştirmeyi amaçlıyordu ancak kimlikleri tam olarak belirlendikten sonra ve herhangi bir sabotaj yapılmadan önce teknik ve karmaşık bir operasyonla İran kolluk kuvvetlerince tutuklandılar. İran'ın Sistan ve Belucistan polis komutanı şunu da ekledi. İslam Cumhuriyeti düşmanları sosyal güvenliğin İran polisinin kırmızı çizgisi olduğunu ve toplum üzerinde düzeyinde sosyal güvensizliğe kim sebep olursa olsun polisin onunla kanunlara göre kararlı bir şekilde ilgileneceğini bilmelidir.
Asya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen 4 takım playoff maçları yapılarak belirlendi. Playoff maçları sonunda Katar, Çin Taipei, Güney Kore ve Çin takımları çeyrek finale yükselirken bundan önce Japonya ve İran takımları doğrudan yarı finale yükseldi. Playoff maçlarında Güney Kore takımı Endonezya'yı ilk kez 3-2'lik skorla aşmayı başardı. Çin milli takımı da Hindistan'ı 3-2'lik skorla geçerek çeyrek finalde Güney Kore'nin rakibi oldu. Diğer playoff maçında Katar, Tayland takımını 3-0 mağlup ederken Çin Taipei, Irak milli takımını tek taraflı mağlup ederek çeyrek finalde Katar milli takımıyla karşılaşacak. Asya'da 1. ve 2. sırada yer alan İran ve Japonya milli takımları üst üste 3 galibiyet alarak doğrudan yarı finale yükseldi.
Rus acil durum yetkilileri Moskova'dan St. Petersburg'a giden bir jetin çarşamba günü düştüğünü ve uçaktaki 10 kişinin tamamen öldüğünü söyledi. Onlar arasında Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğu belirtiliyor. Euronews'un haberine göre Rus acil durum yetkilileri Moskova'dan St. Petersburg'a giden bir jetin çarşamba günü düştüğünü ve uçaktaki 10 kişinin tamamen öldüğünü söyledi. Yetkililer yolcu listesinde Wagner'in şefi Prigojin'in de bulunduğunu kaydetti. Rusya Devlet Haber Ajansı TASS'ın Acil Durum Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre uçakta 3 pilot ve 7 yolcu bulunuyordu. Yetkililer Moskova'nın 100 kilometre kuzeyindeki Tver bölgesinde meydana gelen kazayı araştırdıklarını ifade etti.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerini dinliyorsunuz değerli dinleyiciler. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın 2014 referandumundan sonra Kırım'ın Rusya ilhakını tanımadığını yineledi. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü Ukrayna'nın Kırım Yarımadası dahil toprak bütünlüğünün korunmasına desteğini yinelerken bu yarım adada yaşayan Tatarların haklarını savunduğunu iddia etti. Türkiye Cumhurbaşkanı şunları söyledi. Kırım Yarımadası'nın yerli halklarından biri olan Kırım Tatar Türklerinin güvenlik ve refahının sağlanması Türkiye'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Erdoğan, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını ve halen bunu gayrimeşru bulduğunu, bu nedenle Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yaklaşımının devam ettiğini vurguladı. Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihraç etmeye, Rus gazının dünya pazarlarına aktarımının merkezi haline gelmeye ve Rusya karşıtı Batı yaptırımlarında rol almamaya çalışıyor. İlginç olan ise insas hava aracını Kiev'e satarken aynı zamanda ateşkesin tesisi için tarafsız bir arabulucu olarak da hareket etmesidir.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak'taki Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hakim ve eski başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile görüştü. Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberine göre, Hakim'in basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaretin Irak ve Türkiye'nin ilişkilerini daha da derinleştireceği belirtildi. Açıklamada iki ülkeye ilişkilerinin sadece komşuluk ve dostlukla kalmaması, bunun siyasi ve ekonomik ortaklığa dönüşmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Irak ile Türkiye arasında köklü ve tarihi bir bağ olduğu, özellikle Irak Türkmenlerinin iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğü aktarıldı. Irak'ın yeniden kalkınmasında Türkiye'nin tarım, sanayi, turizm ve yatırım sektörlerindeki deneyimlerine ihtiyacı olduğu kaydedilen açıklamada iki ülke arasındaki yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması gerektiği yeni kalkınma yolunun iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağı ifade edildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşit ve Bedir Hareketi Lideri Hadi Amiri ile görüştü. Amiri, Fidan'a Türkiye'nin Irak'ı terk etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye basınında çıkan haberlere göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşit bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisi açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede Reşit'in iki devlet arasındaki ilişkilerin önemini değindiği belirtildi.
Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yargı değişikliği tasarısına karşı çıkanlar çarşamba gecesi Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenleyerek polis güçleriyle çatıştı.
Ve Japonya Savunma Bakanlığı Kuzey Kore'nin balistik olduğu tahmin ettiği bir füzeyi fırlattığını duyurdu. Füzenin Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu yönünde uçtuğu belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Matem-i Muharrem'i yaşadıktan sonra şu sıralarda görkemli ve muazzam Erbeğin yürüyüşünü idrak edeceğiz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü olarak anılan Erbayin günü son yıllarda muazzam bir coşku ve heyecanla karşılanıyor Müslümanlar tarafından ve bu yürüyüşe katılanlar milyonluk bir topluluk oluşturuyorlar. Şimdi biz bugün sohbetimizde hem Erbayin'in felsefesini geçmişten günümüze kadar nasıl gelmiştir, ulaşmıştır bize ve biz bir Müslüman olarak bunu nasıl korumalıyız gibi sorulara cevap arayacağız. Hem de günümüz dünyasında bu etkinliğin düşmanların gözünde nasıl göründüğü konusuna da değinmiş olacağız sohbetimizde. Din alimi Sayın Yahya Kamacı hocamız bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Yahya hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk, selamun aleyküm, Allah hepimizden razı olsun.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Kısaca da demin ifade ettiğim üzere son günlerden Erbayin yürüyüşünü idrak edeceğiz Yahya hocam. Ve biz her sene muazzam ve görkemli bir katılımla aslında karşı karşıya kalıyoruz bu Erbayin münasebetiyle ilgili. Milyonluk bir topluluk söz konusu ve bu da İmam Hüseyin aleyhisselamın fedakarlığı ve hakkaniyetinin ispatı olarak dillendiriliyor kimi uzmanlar tarafından. İlk önce Erbayin'in felsefesi hakkında sizin görüşünüzü almak istiyorum. Erbayin ne demektir ve şimdi Erbayin'in günümüzdeki o kutlanışı dünya müstekbirler gözünden nasıl görünüyor ve nasıl bir vizyon çiziyor acaba?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul muîn. Allah bizleri Erbayin'i bizlere öğreten, felsefesini, kendisini bize öğreten ve o yolu devam ettiren, aynı zamanda onun felsefesini idrak etmesini bize sağlayan her yazardan ve din adamından, müçtehitlerimizden razı olsun. Erbayin dediğimiz evvelen Arapça bir rakam ismidir. Arapça 40 rakamına Erbayin derler. 40 rakamı insanın yaşamında çok önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde de insanın yaşamını böyle bir şekilde şekillendirir ve açıklar. Buyuruyor ki siz insanları nutfe olarak anne rahmine bırakın. Ve sizleri kan olarak, kanı ise et parçasına dönüştürdük. Et parçasını ise kemiğe bir deri sardık. Sonra sizi tam bir insan olarak bedeninize ruh bıraktık ve dünyaya getirdik. Yani bu dönem 40'ar 40'ar hesap olunur ve 40'ar 40'ar değişim sağlar. Böylece insanın yaşamında, değişmesinde, hayatında çok etkisi olan bir rakamdır. Evet, günümüzde de 40 dediğimiz bize normal geliyor. Ama Erbayin dediğimizde tabii bu Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle insanın değişmesiyle önemli olduğun için günümüzde de bu önemi taşımaktadır. Ve bir insan dünyadan gittikten sonra ona bir 40 günü tutuyoruz. Ve aynı zamanda bir insanın yemesinde içmesinde olan etkisi, bir insanın yaşamında olan etkisi, değişime uğraması, hatta insanın tövbe etmesinde 40 günün önemi. Yani bir insan içki içtiğinde veya bedeni necis olduğunda, bir necis şeyle karşı karşıya geldiğinde onun değişiminde, temizlenmesine 40 günün etkisi çoktur. Ama Erbayin dediğinde şer'i olarak manası daha fazla günümüzde bizleri tabii ilgilendiriyor. Erbayin dediğimiz insanın ilk aklına gelen Kerbela olayı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve dostlarının, yar yaverlerinin şehadete ulaştığından 40 gün sonraya Erbayin denilir. Erbayin'de meşhur olay nedir? Cabir İbni Abdullah'ın Ensari'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyareti. Ve aynı zamanda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kesilen başının İmam-ı Zeynul Abidin tarafından götürüp Kerbela'da onun bedeni ile defnedilmesi. Ve bir rivayete göre alimlerin tabi görüşleri değişir. Bir rivayete göre Şam'dan Kerbela'ya dönen esirlerin Hazreti Zeynep ve kafilesinin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve orada olan şehitlerinin mezarının ziyareti.
Evet.
40 günde oluşan olaylardır.
Evet.
İşte Peygamber Efendimiz'den zaten hadisler var, 40 günün önemini anlatıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu 40 günlük 40'ında ziyareti siyasi olarak tabi dikkatleri daha fazla çekiyor. Şu anda mesela örnek yaşamımızda en büyük toplum Kabe'de oluşuyor hac zamanında. Düşmanların içerisine, kafirlerin, münafıkların içerisine korku salan önemli olaylardan birisi Kabe'nin etrafında tek yürek olmaktır. Ama sonuç itibariyle oraya giden Müslümanların sayısı, çünkü Vahhabilerin elinde olduğundan dolayı 6 milyonu geçmemektedir. Ama Erbain olayı farklı bir olaydır. Erbain olayına hem Hristiyan katılıyor, hem Sünni, hem Şii ve her ırkta mezhepte olan insanlar Erbain olayına katılmaktadır. Ve 20 milyona yakın insanın oraya toplanması düşmanın içerisine, Hüseyin aleyhisselamları içerisine ve kafir, münafık insanların içerisine büyük bir korku atmaktadır. Yani bir nevi güneş gibi bu korku, o mezalimi aynı zamanda kafirleri, düşmanları korkutmakta ve sarmaktadır. Onun için buna günümüzde engel koymaya çalışmaktadırlar. Çeşitli yönlerle, siyasetlerle, savaşlarla, ortamı kızıştırmalarla ve Şii alemini birbirine düşürmekle. İşte bunlar hiçbir zaman güneşin önünü alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah-u Teala Hüseyin'in bedeninde, Hüseyin'in yaşamında, Hüseyin'i felsefede önemli konular belirlemiştir. Bu hareket devam edecektir. Bu hareketi devam ettirmek de bizlere düşer ve sorumlu insanlara görevdir. Bu sorumluluklarını üstlenmeleri ve yürütmeleri.
Evet.
Allah bizleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan ayırmasın. Evet, Erbain konusu evvelen 40'a denilir ve günümüzde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 40. günü ve aynı zamanda milyonların oraya yalın ayak veya uzak yoldan mesafelerle yürüyüş yapması ve bu da doğrudan da hiçbir ümmete mensup değildir.
Evet.
Ve hiçbir ümmete has değildir. Hem kafiri, hem Müslümanı, hem seveni, hem sevmeyeni bu konuda hareketlidir. Kabe'ye baktığımızda kafirler, Hristiyanlar oraya girmesi mümkün değildir. Girmezler de. Ama Hüseyin'in muhabbeti, Hüseyin'in hakikati, doğruluğu tüm insanları kendisine cezbetmektedir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamızın Erbain münasebetiyle ilgili sohbetlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hay- Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Şehriver 1402, Hicri Kameri 7 Safer 1445 ve Miladi 24 Ağustos 2023 Perşembe. ...1395 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Sefer 50 yılında ve zayıf olan bir rivayete göre 28 Sefer tarihinde Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam şehit düştü. İslam peygamberinin Medine'ye hicretinin 3. yılında bu kentte dünyaya gelen İmam Hasan Aleyhisselam mübarek yaşamının ilk 7 yılında İslam peygamberinin nezdinde İslami bilimler ve öğretileriyle yakından aşina oldu. İmam Hasan Aleyhisselam 37 yaşındayken değerli babası İmam Ali Aleyhisselam şehit düştü ve İslami toplumun hidayeti o hazretin başlıca görevleri arasına girdi. Müslümanlar Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti ardından İmam Hasan Aleyhisselam'a biat etti. İmam Hasan Aleyhisselam hilafete geçtikten sonra Muaviye bin Ebu Sufyan'ın engellemeleriyle karşılaştı ve neticede Muaviye ile savaşmak için bir ordu oluşturdu. Ancak Emeviler riyakarlıkla İmam Hasan Aleyhisselam'ın etrafındakileri dağıttı. İmam Hasan Aleyhisselam kendi askerleri arasında derin ihtilafları gördü ve savaşın kazanılmasının imkansız olduğu anlaşıldı. İslam dininin temellerinin tehlikede olduğunun farkına varan İmam Hasan Aleyhisselam, Müslümanların menfaati yönünde Muaviye ile barışın sağlanmasını kabul etti. Ancak İmam Hasan Aleyhisselam'ın halk arasındaki manevi nüfuzundan dolayı Emevi hükümdarı o hazretten korkuyordu. Bu yüzden Muaviye bir komplo sonucu İmam Hasan Aleyhisselam'ı zehirleterek şehit düşürdü. İran takviminde Hicri Kameri 7 sefer Medine etrafında kafir Kureyşlilere karşı korunması için hendek kazıldığı gündür. Ve bu yüzden bugün Hazreti Selman günüdür. Selman-ı Farsi Peygamber Efendimizin sahabesi ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yarenlerinden idi. Bir rivayete göre Ruzbeh adlı bir İranlı çiftçinin oğluydu. Gençliğinde Hristiyanlığı seçen Selman-ı Farsi Şam'a gitti ve Hristiyan din alimlerinin öğrencisi oldu. Şam ve Musul'da ikamet eden Selman-ı Farsi Hristiyanların Arap topraklarında bir peygamberin zuhurunu öngördüklerini duyduğu için Hicaz'a geldi. Ancak köle olarak kullanıldı ve Medine'ye getirildi. Medine'de Peygamber Efendimiz'i gördü ve ona iman etti. Peygamber Efendimiz onu satın aldı ve serbest bıraktı ve onun adını Selman koydu. Selman Peygamber Efendimiz hayattayken o hazretin en önde gelen yarenlerindendi. Öyle ki Peygamber Efendimiz Selman hakkında şunları buyurdu. Selman bizim ehli beytimizdendir. ...45 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Şehriver 1357'de Hüccetül İslam Seyyid Ali Enderzgu Şah unsurlarınca şehit edildi. Şehit Enderzgu mücadelelerini 19 yaşından itibaren başladı ve inkılapçı Müslüman bir grubun önderi Nevvab Sefevi ile tanıştı. Ardından İslami Mu'telefe heyetinin üyesi oldu ve eski başbakanlardan ve Şom Kapitülasyon Anlaşması'nın baş amili Hasan Ali Mansur'un inkılabi infazının planlayıcılarından idi. Bu yüzden Şehit Enderzgu Şah rejimine karşı gizli mücadeleye başladı ve bu süreç 13 yıl sürdü. Ta ki bugün Tahran'da diktat Şah rejimi unsurlarınca tespit edildi. Bir silahlı çatışmada şehit düştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
karar.
Ahmet Davutoğlu, iktidar geri kabul anlaşmasını erken başlattı.
Yeni Asya.
İcra daireleri yeni dosyalarla doldu.
Star.
Tansiyon düşmüyor. İyi Parti'den CHP'ye yerel seçim resti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir 22 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde TL'ye güvenenler ne zaman kazanacak peki başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkez Bankası kur korumalı mevduat sisteminden dönüyor. Bankalar müşterilerini kur korumalı mevduattan çıkmaya yönlendirsin istiyor. Nasıl yapacaklar? Uzmanları anlatıyor. Kur korumalı mevduat hesaplarında faizi daha düşük tutarak kur korumalı mevduattan çıkanlara da enflasyonun altında faiz vererek, TL'de kalanları kur korumalı mevduatın üstünde ama enflasyonun altında bir faize mecbur edecekler diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
40 katır mı, 40 satır mı seçim sizin. Karar yazarı iktisatçı Mehmet Ali Verçin tepkisini X'te paylaştı. İktidara güvenerek TL'de kalanların gaddarca cezalandırıldığını söylüyor. Dolardan şaşmayanlar yeni yaşadı yani. Dünya yansa bir tutam otları yanmıyor. Ama iktidara inanıp TL'de kalanlar yandı. Ortada bırakılıyorlar. Bu kaçıncı cezalandırma? Kur korumalı mevduat KKM'den önce kur ataklarıyla birkaç tur kayıp yaşamışlardı. Şimdi KKM caziplikten çıkarılarak bir tür kayba daha açık hale getiriliyorlar. TL enflasyon ve dolara karşı korumasız bırakılıyor. KKM 18 liraya fırlayan doları bastırmak için geliştirilmişti. Şimdi 28 lirayı zorluyor dolar. Ve aradan geçen 20 ayda KKM'nin hazine ile merkeze maliyeti 700 milyar lira civarında hesaplanıyor. Bankada parası olmayan yoksulların vergileriyle parası olanları bir süre finanse etti. Eksik faizin üstünü kur farkına tamamlama garantisiyle fakirden alıp zengine verdi. Başka neye yaradı? Üstelik böyle olacağı söylenmiş, yapmasın etmesin diye iktidar uyarılmış, uyarmaktan dillerde tüy bitmişti. Bir dahiyane buluşun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Merhaba başka bir dahiyane buluş. Yeni icatla bankalar faizi çok yükseltmiş, merkezi çok yükseltmemiş gibi yapılacak. Bu göstermelik faiz bile olması gerektiği kadar olmadığından TL de artık kendi başının çaresine bakacak. TL'ye güvenenler bir kez daha yaya kalıyor. Daha önce yaptığını ve yaparsa yine kendisinin yapacağını haykıran bir iktidar var. Un, yağ, şeker varsa helva yapmak için ne bekleniyor? Enflasyon niye şimdi indirilmiyor da etrafından dolaşıyorlar? Zorumuz ne dersiniz? Enflasyonu sert tedbirlerle indirmek siyaseten iktidarın işine gelmiyor. Reçetesi acı. Enflasyonla ne güzel büyüyormuş gibi göstermek varken seçim üzeri kemer sıktırıp halkı mı kızdıracaktı? Sıkıntıların sebebiyle gerçek mücadeleyi göze almıyorsanız sonuçlarıyla oynar durursunuz. Sebep düzeltilmeden sonuç düzelir mi sanki? Bu seçimi de atlatana dek göz boyamaklarla, ağrı kesicilerle günü kurtarmaya devam edilecek. Maaşları şişirirken içlerini boşaltmaya ve fakiri daha da fakirleştirmeye devam pahasına. Dolara güvenenleri ödüle boğarken TL'ye güvenenlere de kaybettirmeye devam haliyle. AK Parti'nin İstanbul'u, Ankara'yı geri kazanması için çekilen çilelere değmez mi? TL'ye güvenenler yine ateşe atılıyor belki ama suçumuz güvenmek mi diye üzülmesinler. Ulvi bir gaye için hepsi, din, vatan elden mi gitsin? 2015'ten beri kendi paramıza güvenmeye çağrılıyoruz. TL'ye yatırım yapanların asla kaybetmeyeceği, dolar alanlarınsa yaya kalacağı vaat ediliyor. 2023'te kısmet değilmiş, şahlanma başka bahara. Birkaç seçimli olmuyor. Sabrederseniz o günlerde gelecek elbet. 2028 seçimine de yetişmezse 2053'e, o da olmadı 2071'e dek yolu var. Türkiye 100 yılı başladı nasılsa. Milatlardan bir milat illaki.
Faruk Çakır 22 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde ekonomik krizin yansıması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik krizin devam etmesi insanları sadece maddi olarak değil manevi olarak da sıkıntılara sürüklüyor. Hayat pahalılığının en başta ticaret hayatındaki doğruluğu öldürdüğü herkesin malumu. Bir zamanlar söz senet yerine geçerken, şimdi çekileri de güvenen kalmadı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Maddi havanın bozulması, insanların sürekli para ve geçim derdiyle meşgul olması, manevi meselelerin konuşulmasını ve gündem olmasını da perdeliyor. Türkiye'nin eğitim, ahlak, gençlik gibi çok önemli konuları olduğu halde bu meseleleri konuşan ve tartışan pek yok. Neredeyse günün her saatinde para, kredi, geçim derdi, kira, zamlar konuşuluyor. Büyük çoğunluğun gündemi maddi meseleler olduğu için en büyük düşman olan cehaletin nasıl mağlup edileceği merak dahi edilmiyor. Tabii ki insanların maddi meselelerle meşgul olması bir neticedir. Acaba manevi meseleler yerine maddi meseleleri gündem yapmamızı isteyen mahfiller mi var? Türkiye'de yaşananlara bir de bu pencereden bakmakta fayda var. Köy odalarından muhtemelen millet meclisine kadar her yerde zamlanan pahalılığın, enflasyonun konuşulması acaba tesadüf olabilir mi? Bu tespitlerden ekonomik meseleler konuşulmasın anlamı çıkarmamalı. İnsanları maddi meseleler içinde boğmak başlı başına bir kriz değil mi? Köy odalarında gençliğin durumu, ticari ahlaktaki aşınma, eğitimin içine sürüklendiği hal konuşulsa çok daha faydalı olmaz mıydı? Elbette yangın yerine dönen piyasa fiyatları varken vatandaşın bu duruma ilgisiz kalmasını beklemek doğru olmaz. Önemli olan Türkiye'yi idare edenlerin bu konuları dert edinmesi ve vatandaşı sadece maddi meselelerle meşgul eder duruma bırakmamasıdır. Para ve pul yerine kitap, eğitim, ahlak, yardımlaşma ve gençliğin durumu konuşulsa, tartışılsa çok daha iyi olmaz mıydı? Gazetelere yansıyan haberlere göre marketlerde her gün 50 ila 100 ürünün fiyatı değişiyormuş. Böyle bir afet karşısında her şey yolunda tavrı sergilenebilir mi? Türkiye'yi idare edenler milletin menfaatini düşünüyorlarsa bir an önce bu yangını söndürmeye çalışsınlar. Bunun yolu da elbette en başta devletteki israfı kesin olarak sona erdirmekle mümkün olur. İsraf önlenmedikten sonra ekonomik kriz ve marketlerdeki yangını söndürmenin imkanı yok.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 22 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Mecbur kaldılar, faizi dolaylı yoldan artırdılar" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kur kolmalı mevduat bir delinin kuyuya attığı taştır. Şimdi ekonomi yönetiminde her kurum, her yetkili bu taşı çıkarmaya çalışıyor. Pazar günü Merkez Bankası bu nedenle 4 tebliğ yayımladı. Kur korumalı döviz tevdiat hesabını hesap sahibi isterse dönüşüm kuru üstünden TL'ye çevirebilir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Altın hesaplarından Türk lirası mevduata geçiş desteklenecek. Bankalar tasarruf sahibinin kur korumalı mevduat hesabından veya altın hesabından TL mevduat hesabına geçişini sağlamak için ancak hali hazırda verdikleri mevduat faizinden daha yüksek faiz verecek onları ikna edebilirler. Birincisi, bu karar dolaylı yoldan faizleri arttırmak demektir. İkincisi, dönüşümü teşvik etmek için TL'ye geçiş, dönüşüm kuru TL satış fiyatından olabilir. O zaman da kur artışına neden olur. Bankaların geçen hafta 3 aylık mevduata verdikleri ortalama faiz %29,60 idi. Temmuz ayı TÜFE oranı da 47,83 idi. Yani bankalar 3 ay önce yatırmış TL mevduatına eksi %12,33 faiz verdiler. Bu demektir ki tasarruf sahibinin 100 lirası 3 ayda satın alma gücü olarak 96 liraya geriledi. Eğer reel faiz yoksa tasarruf sahibi neden TL mevduata geçsin, neden parasının erimesine göz yumsun? Eğer geçiş oranı %5'in altında kalırsa bankalarca eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilecek. Şimdilik geçiş oranı %5 seviyesinde düşük tutulmuştur. Muhtemelen Merkez Bankası bu oranı da arttıracaktır. %5 oranını tutturamayan bankalar düşük faizli hazine bonosu almak zorunda kalacaklar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hasan Aleyhisselam, sabır ve keramet tecellisi. Bugün Hicri Kameri 7 Sefer, bir rivayete göre Ehl-i Beyt imamlarından İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın ilk evladı ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk torunu, cömertlik ve keramette eşsiz olan, hiçbir yoksulu kapısından çevirmeyen İmam Hasan Aleyhisselam, nübüvvet hanedanının evladı, kerem ve cömertliğin simgesi, iyiliklerin kaynağı, bugün o hazretin mazlumca şehadeti için yas tutuyor ve şöyle diyoruz: selam olsun sana ey sadık olan şehit, selam olsun sana ey Eba Muhammed Hasan bin Ali ve Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili torunları, İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselama olan sevgisi anlatılamaz. Nebi-i Ekrem iki torunlarını her fırsatta kucaklar, öper, koklar ve onlardan cennet kokusunu alıyorum diyordu. O Hazret, İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselama cennet gençlerinin efendisi ve kıyamet gününde ilahi arşın süsleri olarak hitap ederdi. Allah Resulü İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselamı anlatmak için kullandığı yüce özellikler ve sıfatlar herkesin dikkatini onların yüce Allah nezdindeki konumlarını anlayacak kadar özel ve has idi. İbni Abbas şöyle anlatıyor. Günün birinde Resulullah bir mecliste oturmuş, yanında Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma salamullah aleyha, Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam vardı. Resulullah şöyle buyurdu. Allah'ım, biliyorsun ki bunlar benim ehli beytim ve halk arasında benim için en kıymetlileridir. Öyleyse onları seveni sev ve onlara buğz edene buğz et. Ve fakat Hasan ve Hüseyin iki erkek ve iki reyhanımdırlar ve onlar cennet gençlerin efendileridirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem daha sonra ellerini semaya açarak şöyle buyurdu. Allah'ım, sen şahit ol ki ben onları sevenlerin seveni ve düşmanlarının düşmanıyım ve onlarla barışık olan ile barış içinde ve onlar ile savaşanlarla savaştayım ve onların kötülüğünü isteyen herkese düşman ve onları seven herkese dostum. Herkes tarafından ilim, iman, şeref ve kerametle bilinen İmam Hasan aleyhisselam, Resul-i Ekrem ile mübarek ömrünün sadece 7 yılını geçirebildi. Daha küçücük bir çocuk olmasına rağmen Resulullah'tan vahiy ayetlerini duyar, ezberler ve kıymetli annesi için okurdu. İmam Hasan aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatı ve annesinin şehadeti ardından İslam toplumunun engebeli yollarında 30 yıl boyunca zor günlerde babası Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın yanında durdu. İmam Hasan aleyhisselam Hicri Kameri 21 Ramazan 40 yılında Hazreti Ali aleyhisselamın şehadeti ardından İslam ümmetinin imameti ve liderliğini üstlendi. İlk günde en az 40 bin kişi o Hazreti biat ederek İmam Hasan aleyhisselamın imameti ve İslam ümmetinin liderliğini kabul etti. Fakat hiçbir zaman biatleri ve İmam Hasan aleyhisselama verdikleri sözün üzerine durmadılar. O Hazretin imametinin en zor günler olduğunu söyleyebiliriz. İmam Hasan aleyhisselam birçok zorluk, acılar ve ihanetleri bizzat gördü ve yaşadı. Fakat bir o kadar da sabırlı davrandı. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hasan bin Ali aleyhisselam kendi zamanındaki insanların en abidi, en zahidi ve en üstünüydü. Namaza durduğunda kendini Allah'ın huzurunda gördüğünden dolayı bedeni titriyordu. Cennet ve cehennemi hatırladığında yılan sokmuş kimse gibi mustarip oluyordu. Allah'tan cenneti istiyordu ve cehennem ateşinden ona sığınıyordu. Allah'ın kitabında "Ey iman edenler" ayetini okuduğunda "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Allah'ım emrine hazırım" diyordu. Her halinde Allah'ın zikriyle meşgul olduğu görülüyordu. İkinci ve üçüncü halifeler tarafından uzun yıllar Şam valisi olan ve Hazreti Ali aleyhisselam ile de savaşan Muaviye, bu kez kendini Müslümanların halifesi ilan etti. Büyük paralar ve servetler harcayarak İmam Hasan aleyhisselamın yakın çevresini kendine çekti ve hatta çok da başarılı oldu. O dönemde dünya taleplik, dindarlık için bir yer bırakmamış ve para pulun ışıltısı insanların gözlerini kör etmişti. O dönemin zor şartları ve ender sayıda kalan gerçek dostlar nedeniyle İmam Hasan aleyhisselam öz Muhammed'i İslam dininin tek beka yolunu Muaviye'nin barış anlaşmasını kabul etmekte gördü. Tabii ki İmam Hasan aleyhisselam bu barış için bazı şartlar belirledi. Muaviye, imamın şartlarını önce kabul etti. Fakat zamanla hiçbirine uymadı ve şartları çiğnedi. İmam Hasan aleyhisselam bu konuda şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun, sadece yarenlerim olmadığı için hilafeti bıraktım. Eğer yarenlerim olsaydı, gece gündüz Muaviye ile savaşırdım ta ki Allah ben ve onun arasında hüküm verene kadar. İmam Hasan aleyhisselam ayrıca şöyle buyurdu. Muaviye onun değil benim hakkım olan bir konu için benimle savaştı. Öyleyse ümmetin iyiliği ve fitnenin bitmesine karar verdim ve eğer Muaviye ile barışıp onunla aramdaki savaşı bitirirsem daha iyi olacağını gördüm. Kanların korunması, akıtılmasından daha iyidir.
Pahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hasan aleyhisselamın zor dönemi ve o hazretin acı dolu günleri olan sabrı hakkında şöyle buyuruyor. Bazen şehit olmak, hayatta kalmaktan daha kolaydır. Hakikaten böyledir. Bu konuyu mana, hikmet ve dikkat ehli olanlar çok iyi anlarlar. Bazen bir ortamda hayatta kalmak ve yaşamak, öldürmekten ve şehit olmaktan ve Allah'a kavuşmaktan çok daha zordur. İmam Hasan aleyhisselam bu zoru seçti. Ehli sünnet ve şia kaynaklarında İmam Hasan aleyhisselam için birçok fazilet anlatılmıştır. Menakıb kitabının yazarı İbni Şehraşub şöyle anlatıyor. Günün birinde Hasan bin Ali aleyhisselam, bir yoldan geçerken yere oturmuş ekmek yiyen birkaç yoksul gördü. O hazretten onlarla sofralarını paylaşmasını istediler. İmam aleyhisselam onların davetini kabul etti ve bineğinden inerek Allah kibirli insanları sevmez mesajını duyurarak onlarla yemek yemeye başladı. Ardından onları kendi evine davet ederek onları en iyi şekilde ağırladı. İmam Hasan aleyhisselam sevgi ve şefkatle birçoklarını kendine hayran bıraktı. Her gün İmam Hasan aleyhisselamın evinde yemek sofrası açılır ve yoksullar ise büyük saygıyla ağırlanırdı. Bereketli ömrü boyunca 3 kez tüm varlığını yoksullarla eşit şekilde paylaştı. O hazret cömertliği ve bolca bağışta bulunması nedeniyle ehlibeyt kelimi olarak tanındı. İmamın kötülüklere karşı sabır ve yüce ahlakı hakkında birçok şey anlatılmıştır. Günün birinde Şam'dan Medine'ye yeni gelen yaşlı bir adam, o Hazreti biniyle geçerken gördü. Fakat o Hazrete çok küfür etti. İmam Hasan aleyhisselam sadece sustu ve adamın küfürleri bitince, o Hazret sevgi ve şefkatle, yüzündeki gülümseme ile adama doğru gitti ve şöyle buyurdu. Ey ihtiyar, sanırım yabancısın. Bizden bir yardım istersen senin için zorlukları gideririz ve seni bağışlarız. Ve eğer bizden bir şey istersen sana veririz. Eğer yol göstermemizi istersen sana yol gösteririz. Ve eğer senin yükünü kaldırmamızı istersen kaldırırız. Eğer açsan doyururuz ve eğer çıplaksan seni giydiririz. Eğer ihtiyacın varsa senin ihtiyacını giderir ve eğer uzaklaştırılmışsan sana sığınak veririz. Eğer ihtiyacın varsa onu senin için karşılarız ve eğer bize doğru yolculuk ettiysen dönene kadar bizim misafirimizsin ve bu senin için daha iyidir. Zira ağırlamak için bizim evimiz büyüktür ve onda rahat edersin. İmam Hasan aleyhisselamın şehadeti hakkında ise şöyle anlatılıyor. Muaviye'nin hilafetinden 10 yıl geçerken oğlu Yezid için halktan biat almaya karar verdi. Sonra Eş'es bin Kays'ın kızı Cude'ye İmam Hasan aleyhisselamı zehirlenmesi bu hizmetine karşılık İmam Hasan'ın şehadetinden sonra Yezid'le evlendirileceği ve kendisine 100.000 dirhem para verileceği vaat edildi. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Cude zehri aldı ve eve getirdi. Mübarek Ramazan ayıydı ve İmam Muçteba aleyhisselam oruçluydu. Çok sıcak günlerdi. İmam iftar vakti biraz süt içmek istedi. O mel'un süte zehir katmıştı. İmam sütü içer içmez birkaç dakika sonra Allah'ın düşmanı sen beni öldürdün. Allah seni yok etsin. Allah'a yemin ederim benden sonra senin için hiçbir fayda olmayacaktır. Seni kandırmışlar ve bedava hedeflerinin yolunda seni kullanmışlar. Allah'a yemin ederim Muaviye seni çaresiz ve bedbaht etmiş, kendisi de alçalmıştır, dedi. İmam Hasan aleyhisselam zehirlenmesinden 2 gün sonra şehit oldu ve Muaviye de Cude'ye verdiği sözde durmadı. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eş'es İmam Ali aleyhisselamın kanına ortak oldu. Kızı Hasan'ı zehirledi. Oğlu Muhammed'in eli de Hüseyin'in kanına bulaştı. Değerli dinleyiciler, bir kez daha İmam Hasan Müçteba aleyhisselamın şehadeti nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm ehlibeyt sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Resulullah ve Ehl-i Beyt sahabesi Selman Farsi.
Kemale ulaşmak isteyen insan her zaman gerçeğe ulaşmak için araştırma yapar. Zira kesin deliller ve kanıtlarla en iyi düşünceyi seçmek ister. Bu insanlar her işte körü körüne izlemekten her zaman kaçınırlar. Bu özellikleri taşıyanlardan biri hiç kuşkusuz Selman Farsi'dir.
Selman Farsi kendi biyografisi ve İslam dinini kabul etmesi hakkında şöyle diyor: "Ben Fars ilinin seçkin çiftçilerinden birinin evladıyım. Babam beni çok sever, beni koruyup kolladığı için genelde evde bulunurdu. Bu yüzden de Zertüş dininden başka bir din olduğundan habersizdim. Ben Zertüş dininde çok çalıştım, öyle ki ateşkedede kain oldum. Fakat bir gün babam kazara beni ateşkededen uzaktaki bir yere gönderdi. Yolda bir kilise görünce içeri girin. Namaz ve dini ayinlere de hoşuma gitti. Odakilerden bazıları sorular sordum ve onların da dininin benim dinimden daha iyi olduğunu hissettim. Sonra dinlerinin kaynak yerini sordum. Onlar da bana Şam dediler. Eve dönünce babama olup bitenleri anlatınca babam, evladım onların dininde bir hayır yok. Denin ve babalarının da dini daha iyidir dedi. Daha sonra benden endişelendiği için beni eve hapsetti. Fakat ben ne olursa olsun kurtulmayı başardım ve din gerçeğini bulmak için Şam yolunu tuttum. Orada kilise başpiskoposun yanına gittim ve onların dinine meyilli olduğumu söyledim. Onlarla olmak ve kiliseye hizmet etmek istediğini, onlardan öğrenmek ve onlarla namaz kılmak istediğimi söyledim. Fakat bir süre sonra piskoposun kendi söylediklerine davranmadığını gördüm. Amelsiz bir alim. Öyleyse salih bir piskoposun yanına gittim. Gece gündüz ona hizmet ettim ta ki ölümü yaklaşana kadar. Beni kime bıraktığını ve neyi emrettiğini sordum.
Salman-ı Farsi sözlerini şöyle sürdürüyor: "Piskopos, Allah'a yemin ederim ki senle aynı düşüncede olan kimseyi bilmiyorum. Zira insanların birçoğunun inanışları ve inançları değişmiştir. Ancak Musul kentinde olan papaz, öyle ise yapabilirsen ona katıl dedi. Musul'a gittim ve papazı buldum. Ta ki onun da ölümü yaklaştı. Ondan da kendi halefini belirlemesini istedim. Papaz onların inanışlarına göre, İbrahim'i hak inanışına göre yeni bir peygamberin zuhur edeceği çağda yaşadığını söyledi. Bu peygamberin iki taşlık çöl arasındaki bir kente hicret ettiğini belirten piskopos, gidebilirsem ona ulaşmamı istedi ve sadaka yemeği yememek fakat hediyeyi kabul etmek onun özelliklerindendir. Ayrıca iki omuz arasında nübüvvet nişanesi vardır dedi. Ben Hicaz'a doğru yola çıktım. Fakat yolda bir grup beni esir alarak bir süre sonra bir Yahudi'ye sattılar. Ben onun tarla ve hurma tarlasında çalıştım. ta ki kuzeni beni ondan satın aldı ve Medine'ye götürdü. Allah'a andolsun, orayı görünce tanıdım ve her yerde Allah Resulü'nü aramaya başladım. Ta ki bir gün bir adam benim efendimin yanına gelerek, Tanrı şu Beni Gayle kabilesini helak etsin ki Guba'da peygamber olduğunu iddia eden birinin çevresine toplanmışlar, dedi. Bu sözleri duyunca çok heyecanlandım ve titremeye başladım. Gece olunca biraz hurma aldım ve peygamberin yanına gittim. Onun seçkin biri olduğunu, yabancı sahabesi olduğunu, yardıma muhtaç, fakir biri olduğunu duyduğumu ve ona sadaka götürdüğümü söyledim. Öyleyse peygamber yiyin diye buyurdu ve kendisi bir şey yemedi. Kendi kendime onun peygamberin özellikleri ve göstergelerinden biri olduğunu düşündüm. Zira peygamberin sadaka yemediğini biliyordum. Ertesi gün yine hurmaların gerisini aldım ve yine onun yanına gittim ve şöyle dedim. Ben senin sadaka yemediğini gördüm fakat bu benden sana bir hediyedir, dedim. Ardından Hazret herkese yemesini emretti ve kendisi de onlarla beraber yemeye başladı. Başka bir gün yine o Hazret'in yanına gittim. Sahabeleri yanında oturmuştu. Selam verdim ve iki omuz arasında olan peygamberlik nişanesini görebilirim diye arkasına geçtim. Benim hareketimin farkında olan Hazret cübbesini kenara itti ve ben nübüvvet nişanesini görünce bunun söylenen peygamber olduğunu anladım.
Salman Farsi'nin faziletlerinden biri onun imanıdır. O her zaman batınında mümin ve muvahhid birisiydi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Salman'ın imanı konusunda şöyle diyor. O hiçbir zaman kendi vücudunu şirke bulaştırmadı. Her zaman İbrahim Halil'in tevhid düşüncesinde oldu. Salman dünyadaki birçok mümin ve muvahhidi gibi batınında mümindi. Vallaha tapardı ve daha sonra da imanın yüce seviyelerine ulaştı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir diğer rivayette imam hakkında şöyle diyor. İman tıpkı bu merdiven gibi 10 basamak ve merhalesi vardır ki merhaleden merhaleye geçerek yükselmek gerekir. Bilin ki Salman Farsi imanın 10. basamağında bulunuyordu. Öyleyse iman zirvesine ulaşmak için birçok zorluğa katlanmak gerekir. Nitekim Salman Farsi de iman zirvesine ulaşmak için birçok zorluk ve acıya katlandı. Salman'ın imanı Resulullah'ın defalarca hakkında şöyle demesine sebep olacak kadar güçlüydü. Salman bizim ehli beytimizdendir veya Salman bendendir.
Münasebetlerden biri Hendek Savaşı'dır. Bu savaşta Kureyş kabilesi ve bazı Arap kabileler Yahudilerin işbirliğiyle İslam'ı tamamen yok etmeye karar verdiler ve yaklaşık 10 bin kişiden oluşan bir orduyla Medine'ye doğru yola çıktılar. Bu durumda Selman Medine kenti çevresinde Hendek kazılmasını önerdi ve bu konu Müslümanların zaferine sebep oldu. Bu savaşta tüm Müslümanlar Resul-ü Ekrem'in emri üzerine Hendek'ten bir kısmını kazmakla meşgul oldu. Fakat Selman güçlü fiziki nedeniyle diğerlerine nazaran daha fazla kazdı. Bu arada muhacirler ve ensar arasında ihtilaf yaşandı ve her grup Selman'ın kendilerinden olduğunu belirttiler. Muhacirler Selman'ın diğer bir yerden İran'dan hicret ettiğini öne sürerek onlardan olduğunu, Ensar'da Resulullah'ın Medine'ye girişinde Selman'ın Medine'de olduğunu, bu yüzden kendilerinden olduğunu belirtiyorlardı. Bu durumda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selman benim ehli beytimdendir. Ehl-i Sünnet'in büyük arifi din alemi Muhyiddin bin Arabi, Resul-i Ekrem'in bu vecizinin açıklamasında şöyle diyor. Bu ibarette Selman-ı Farisi'nin Ehl-i Beyt'le olan bağı aslında Resul-i Ekrem'in Selman'a yüce konumu, paklığı ve nefis sağlığına işarettir. Zira Selman-ı Farisi'nin Ehl-i Beyt'ten olması onun bir akrabalık bağına işaret değildir. Bu ilişki ve bağ yüce insani sıfatlara dayanır.
Selman Farsi'nin imanına daha fazla değer katan ise onun ibadetlerine olan basirettir. Selman, Ebu Derda adı ile kardeşlik anlaşması vardı. Selman, Ebu Derda'nın sürekli oruç tuttuğu, geceleri uyanık kalarak namaz kıldığı ve genel olarak ibadetlerinde fazlasıyla aşırıya karşılığını görünce itirazda bulundu. Selman günlerden bir gün ondan ısrarla müstahap olan orucundan vazgeçirmeye çalışınca Ebu Derda öfkeli bir şekilde "Sen beni Allah katında oruç ve namaz ibadetimden vazgeçirmeyi mi çalışıyorsun?" dedi. Selman, "Şüphesiz senin gözlerin sana olan hakları var. Eş ve çocukların da sana hakları vardır. Oruç tut fakat bazen de iftar et. Namaz kıl fakat ihtiyacın olduğu kadar uyu ve dinlen." dedi. Konuyu duyan Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Selman'ın gönlü ilimle doludur.
Hazreti Muhammed tıpkı Selman'ın din ve davranışlarını övdüğü gibi her zaman zekasını da överdi. Günün birinde Resul-i Ekrem kendi sahabesine şöyle buyurdu. "Sizlerden hanginiz tüm günleri oruç tutuyor?" Selman, "Ben ya Resulallah," dedi. Hazreti Muhammed tekrar sordu. "Sizlerden hanginiz tüm geceleri ibadetle geçiriyor?" Selman, "Ben ya Resulallah," dedi. Hazret tekrar sordu. "Acaba sizlerden biriniz günde bir kez Kur'an-ı Kerim hatmediyor mu?" diye sorunca Selman, "Ben ya Resulallah," diye karşılık verdi. Orada hazır bulunan biri Selman'ın cevaplarını bir çeşit yalandan ibaret olduğunu zannederek, "Gördüğüm gibi Selman günlerden çoğunu oruç değil, gecelerin birçoğunu da uyuyor ve günlerini sessiz geçiriyor. Öyleyse nasıl olur da her gün oruç tutuyor, her gece Allah'a ibadet için uyanık kalıyor ve günde bir kez Kur'an-ı Kerim hatmediyor?" dedi. Resulullah bunu Selman'a sormak gerektiğini buyurdu.
Selman Farsi şöyle cevap verdi. "Ben ayda 3 gün oruç tutuyorum ve Allah kim iyi bir amelde bulunursa ona 10 katı ecir vereceğini buyurmuştur." Diğer yandan Şaban ayının son gününü oruç tutarak Ramazan'a bağlıyorum. Kim bunu yaparsa tüm yıl oruç tutmuş gibidir. Allah Resulü'nden duyduğum gibi kim taharat ile uyursa sevap açısından sanki tüm geceyi ibadetle geçirmiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim hatmine gelince Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi herkes günde bir kez İhlas suresini tilavet ederse Kur'an-ı Kerim hatminin 1/3'inin ecrini alır ve kim 2 kez okursa 2/3'ini tilavet etmiştir ve kim 3 kez okursa sanki tüm Kur'an'ı tilavet etmiş olur.
Değerli dinleyiciler, Resulullah ve Ehl-i Beyt sahabesi Salman-ı Farsi isimli programımızı dinlediniz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, BRICS'in tek taraflılığa karşı yükselen bir güç olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı muhbir Pakistan geçici başbakana tebrik mesajı gönderdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İrevani terörizmin hala Suriye ve bölge için bir tehdit olduğunu belirtti. Cezayir Milli Parlamento Başkanı İran ile Cezayir arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gündemde dedi. İran'ın Güneydoğu'sta Ceşu Zulüm terör örgütü üyeleri tutuklandı. Asya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Wagner grubunun lideri uçak kazasında öldü. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım'ın ilhakına karşı tavrını yineledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulusal Hikmet Hareketi lideri Hekim ile bir araya geldi. Irak'ta El Amiri Fidan'a Türkiye'nin Irak'ı terk etmesi gerektiğini söyledi. Tel Aviv'de yargı değişikliği tasarısına karşı çıkanlarla polis arasında çatışma çıktı ve Kuzey Kore balistik füze fırlattı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum.